Ayrım 39.
Sayfa 364. Muhtar Bey, yanılmıyorsam delikanlı tartışılmasını istiyor dedi. Refik, okunmasını ve tartışılmasını diyerek araya girdi. Bakan, tabii bu kitabı ilk okuyacak olan benim dedi. Köylerimizin kalkınması ve ziraat üzerine bütün yeni düşüncelere değer veririz. Sonra yeniden önündeki dosyaya döndü, saatine baktı, çekmecelerini karıştırmaya başladı. Ama siz niye oturmuyorsunuz diye onlara sorarak kendisi ayağa kalktı, katibine seslendi. Refik ona başka ne söyleyebilirim diye düşünüyordu. Ona benim için önemli olanın tartışma ve birleştirilmiş köy birimlerine, şehirlerin bütün modern, bari ona benim için önemli olanın yazdıklarımın yayımlanması olmadığını söyleyeyim. Katibiyle ne konuşuyor? Ah, aklım başımda değil. Bakan, katibiyle birkaç cümle konuştuktan sonra, o halde siz kitabınızın kısa bir özetini bakanlığımıza verirsiniz. Ben yayım komisyonunun üyeleriyle görüşürüm dedi. Refik'in yüzünü görünce bir başka yol daha var dedi. Siz kısaltmadan kendiniz yayımlarsınız. Biz bakanlık olarak belirli sayıda satın alırız. Bu çözüm yolunu da önermek gibi bir cömertlik ettiği için başını hafifçe kaldırarak Muhtar Bey'e gülümsedi. Sonra dolaptan çıkardığı bir büyük çantaya masadaki dosyaları, çekmecelerinden çıkardığı bazı kağıtları aceleyle tıkıştırmaya başladı. Refik, "Hayır, benim istediğim bu değildi." diye düşündü. "Ama bu adam da bana yardım edebilir." Bakan, katibin koşarak getirdiği bir dosyayı da çantasına yerleştirdikten sonra, "Özür dilerim, sizleri beklettim ama çabuk gitmem de gerekiyor." dedi. Doktor Funk şerefine Alman sefaretinde yemek var. Çantasını kapadı, eline aldı, sigarasını küllüye bastırdı, birkaç adım atıp Refik'e yaklaştı. Sonra Refik'i kolunun üst kısmından tutarak Muhtar Bey'e döndü. "Delikanlıyı bana getirdiğiniz için çok sevindim," dedi. "Ona mutlaka yardım edeceğiz." Refik artık bir şey söylemesi gerektiğini anlayarak, "Teşekkür ederim ama ben böyle bir şeyden çok bir tartışma ortamının açılmasını isterdim," dedi. Bakan, delikanlının aklından neler geçtiğini, nasıl bir insan olduğunu pazusunun kuvvetinden anlayacakmış gibi Refik'in kolunu sıkıyordu. "Nasıl bir tartışma?" Refik, "Mesela Teşkilat dergisinde olduğu gibi," dedi ve bakanın neşesinin kaçtığını gördü. Muhtar Bey'e baktı, o da şaşırmıştı. Bakan, Refik'in kolunu birden bıraktı. "Ah, Teşkilat dergisi, Teşkilat hareketi, ama onun modası geçti." Muhtar Bey'e döndü, "Geçti değil mi?" Sonra bir şey hatırlamışmış gibi bir tavır takınarak, "İsmet Paşa nasıl?" diye Muhtar Bey'e sordu. Muhtar Bey, "Ben de sizin kadar bilgi sahibiyim," dedi. Suratı kızarmıştı. Refik, Nazlı'nın bir zamanlar babasının İsmet Paşa'nın yakını olduğunu, soyadlarını İsmet Paşa'nın vermiş olduğunu söylediğini hatırladı. Yanlış bir şey söylediğini anladı ama bunun ne olduğunu çıkaramadı. Bakan, "İsmet Paşa'ya hepimiz bağlıyız. Ama şimdi Başbakan Celal Bey," dedi. "Hem o niye Gazi'nin bu en ağır hasta olduğu günlerde İstanbul'a bir kere olsun gitmiyor?" Kapıya doğru ağır ağır yürüyordu. Birden Muhtar Bey'e döndü, elindeki çantayı işaret ederek, "İş başımızdan aşkın efendim," dedi. Ama bunu öfkeyle değil, gülümseyerek söylemişti. "Bugün Alman İktisat Bakanı Funk, yarın bir de bakarsınız İngiliz İktisat Bakanı Sir bilmem kim. Münih konferansına bakmayın. Dünya harbe gidiyor, herkes bizi yanına almak istiyor, öyle değil mi?" Arada bir sözünü onaylatmaktan hoşlanıyordu. Odadan çıkmış üçü birlikte koridorda yürüyorlardı. "Dünkü kazaya ne dersiniz?" "Dün Alman İktisat Bakanı, Doktor Funk'un karısını çiftlikte gezdiren araba devrilmiş, kadının kolu incinmişti." Merdivenlere inerken bakan, "Ya geçen günkü ziyafette söyledikleri?" dedi. "Bizimle ticaretleri bizim öteki ülkelerle ticaretimizi engellemezmiş. Yani engeller diyor. Ne yazık ki Gazi de hasta. Bekliyoruz. Bütün bunlardan ne çıkacak? Öyle değil mi?" Birden kapının eşiğinde durdu. Aranarak çevresine baktı. "Oğlum, ver bakayım onu," dedi. Bir odacının uzattığı paltoyu giydi. Sonra gene Refik'in kolunu tutarak Muhtar Bey'e döndü. "Delikanlıyı bana getirdiğiniz için teşekkür ederim," dedi. "Ona yardım edeceğim." Şüpheyle Refik'i süzdü. "Elimden geleni yapacağım." Muhtar Bey'e baktı. Milletvekillerinin dilekleri bizim için bir emirdir. Siz ne yana gidiyorsunuz? Bunu eliyle makam arabasını göstererek sormuştu. Muhtar Bey gene sert bir sesle yürüyeceğiz dedi. O halde ben delikanlı için yayım komisyonu üyeleriyle konuşurum dedi bakan. Sonra kibar ama aynı zamanda kibarlığı küçümseyen bir gülümseyişle arabasına bindi. Araba gürültüyle hareket etti. Muhtar Bey arabanın karanlığa karışışını seyretti. Sonra soytarı şarlatan namussuz diye bağırdı. Birlikte Kızılay'a doğru yürümeye başladılar. Hava soğuk, kuru ve ölüydü. Yenişehir'de cadde üzerinde dairelerinden çıkan memurların, akşam alışverişini yapanların, eve dönmeden ayaküstü bir şey içenlerin kalabalığı vardı. "Bekliyoruz," demişti bakan. Herkes vitrinlerin başında, küçük meyhanelerde, çiçekçilerin önünde, otobüs duraklarında bekliyordu. Refik, "Ben de bekliyorum işte," diye düşündü. Muhtar Bey, bakan olacak adam. Bir küçük Alman memurunun arkasından ta nereye kadar yürüyor diyordu. Nerede devletin itibarı? Sonra İsmet Paşa'ya laf dokundurmaya cesaret edebiliyor. Perihan da beni odasında bekliyor diye düşündü Refik. Abim yazıhanede, annem oturma odasında. Utanç duyduğunu, düşünmek istemediğini fark ediyordu. Muhtar Bey söyleniyordu. Görüyorsun, ondan para istediğimizi, kitap satmak istediğimizi sandı. Çünkü bunlarda şu idealizm denen şeyin zerresi yoktur. Ama hala aynı kadro iş başında. Yakında her şey değişecek. İç çekti. Yakında her şey inşallah değişecek. Refik, peki ben ne olacağım diye düşündü. Caddedeki insanları, ışıkları ölü, heyecansız ve bıkkın buluyordu. Otel odasında başucunda duran Ankara romanını hatırlayarak güldü. Kendisiyle alay edecekti, korktu. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum diye mırıldandı. Aa, surat asma bakalım dedi Muhtar Bey. Her şey yoluna girer. Seni Maliye Bakanı'yla, Adliye Bakanı'yla da görüştürürüm. Yazdıklarının bu yönleri de var değil mi? Surat asma, beklemesini bilmek lazım. Dikkatli de olmak lazım. Teşkilat dergisinden niye söz ettin? Her neyse, her neyse. Şu var ki çok talihsiz günlerde geldin buraya. Her şey değişiyor, değişecek. Böyle zamanlarda beklemesini bilen kazanır. Ama bu adam da çok bayağıymış. Cumhuriyet kimlerin elinde görüyorsun. İsmet Paşa bu adama değil bakanlık, taşısın diye çantasını bile vermez. Kızılay'ın köşesine gelmişlerdi. Milletvekili elini Refik'in omzuna koyarak, ''Yarın akşam Ömer Bey'le yemeğe bekliyoruz.'' dedi. Refik Ulus'a oteline döndü. Odasına çıktı. Küçük masanın üzerine koyduğu Göte'nin resmine baktı. ''Ben neyim?'' diye söylendi. Yatağa uzandı. Bakanla konuşmasını, buradaki 20 günlük bekleyişi, demir yolundaki 7 ayı, İstanbul'u, Perihan'ı düşündü. Bir yıl önce bir gün Beşiktaş'ta Muhittin'e eskisi gibi olamadığını söylemişti. Şimdi nasılım diye mırıldandı ama aklından düşünceler değil bakanın sözleri, bazı anılar, Perihan, Nişantaşı'ndaki evi, eski hayatı geçiyordu. Uzun bir süre hiçbir şey düşünmeden otelin odasının kirli lambasına bakarak yattı. Sonra Yakup Kadri'nin Ankara romanını açtı. Gene her zamanki gibi önce okuduğunu gülünç ve zavallı buldu, sonra kendini zorlayarak yazarın heyecanına inandı. 41. Bir Cumhuriyet Kızı. Horoz öttü, horoz bir daha öttü. Nazlı uyandı, Cumhuriyet Bayramı diye düşündü. Saatine baktı, 7. Horoz bir daha öterken yataktan kalktı. Odayı soğuk buldu, pencereden dışarı baktı. Yan evin arka bahçesinde tavuklar vardı. Gene Cumhuriyet Bayramı diye düşündü, heyecanlandı. Günün ilk ışıkları kümesin üzerine vuruyordu. Horozun öttüğü bahçede pijamasının üzerine palto geçirmiş bir adam terlikleriyle dolaşıyor, sigara içiyordu. Bu Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışan Albay Muzaffer Bey'di. Eskiden 10 yıl önce babası milletvekili seçilip Ankara'ya geldiği yıllarda, Cumhuriyet bayramlarında karısıyla birlikte bayram ziyaretlerine gelirdi. Son yıllarda ama artık gelmiyordu. Şimdi de bayrama aldırış etmiyormuş gibi bir hali vardı. Uzun sakalları ve soluk pijamasıyla Cumhuriyet'in 15. yılını karşılayan bir askerden çok, hastane bahçesinde gezinen bir veremliğe benziyordu. Nazlı bu kasvet verici görüntüyle oyalanmak istemedi. Vakit erkendi, daha kimse uyanmamış olmalıydı. Kızılay'a kadar yürüyüp dönmeye karar verdi. Acele acele yıkanıp giyindi. Hangi elbiseyi giyeceğini düşünmedi. Çünkü dün akşam yatmadan önce bayram arifesinin alışkanlığıyla bunu kendiliğinden düşünmüştü. Beyaz çizgili kırmızı elbisesini büfenin aynasında seyretti ve kendini beğendi. Sonra sobaları yaktı. Az sonra uyanacaklar, evi sıcak ve hoş bulacaklar ve Nazlı'nın herkesten önce uyandığını düşüneceklerdi. O sırada o Kızılay'da yürüyor olacaktı. Bütün bunları düşünmekten hoşlandı. Kendini sağlıklı, zeki ve sevimli buldu. Sonra kediyi okşadı. Yiyecek bir şeyler verecekti ama hemen sokağa çıkmak istiyordu. Merdivenleri indi, kapıyı kimseye duyurmadan hafifçe çekti. Puslu, kuru gökyüzü Ankara'nın üzerine asılmış bayram kokuyordu. Yürümeye başladı. Bayram sabahı yapılan bu yürüyüş unutulmaya başlanan eski bir aile geleneğiydi. Annesinin sağlığında yalnız Cumhuriyet bayramlarında değil, bütün öteki milli bayramlarda gün ışıdıktan az sonra hep birlikte Yenişehir'e yürür dönerlerdi. Babası öğretici, coşkulu sözler söylerdi. Rahmetli annesi daha çok şaka yapardı. Nazlı, anne ile babanın kendisini sevdiklerini ve hep birlikte böyle yürümenin çok güzel olduğunu düşünürdü. Babası bayraksız evleri kınayarak ve dertlenerek gösterir. Nazlı, insanların böyle kötü olmalarına üzülürdü. Şimdi de bahçeli bir örnek evlerin arasından yürürken bayraklara bakıyor, bayraksız ev görmediği için eski alışkanlığıyla seviniyordu. Çok acelesi varmış, bir yere yetişecekmiş gibi hızlı hızlı yürüyordu ama herkesin uyanmasına daha çok vardı. Gün önünde upuzun ve dokunulmamış onu bekliyordu. Sabah Ömer'le arkadaşı Refik gelecekti. Sonra mutlaka Refet amca gelir, yemek yerlerdi, sonra baba meclise kutlama törenine gidecek, sonra hep birlikte stadyuma gidecekler, sonra akşam herkesle birlikte belki Yenişehir'de yürüyecekler, Ulus'a çıkıp fişeklere bakacaklardı. Bunları düşünmeye, bayraksız evlerin sahiplerine öfkelenmeye, geçmiş tatlı bayramları hatırlamaya çalışıyordu ama başka şey vardı aklında. Bundan kolay kurtulamayacağını biliyordu. Ne olacağız biz Ömer'le diye düşündü ve aklından geçenden korkarak yanından geçtiği okulun pencerelerini seyretti. Krepon kağıtları, Atatürk resimleri, Atatürk resimli bayraklar, fenerler pencerelere iliştirilmişti. Manisa'da geçen çocukluğunun bayramlarını düşündü. O zamanlar babası her şeyin merkezindeydi. Vali Muhtar Bey Cumhuriyet Bayramı nutkunu söylerken, şehrin diğer ileri gelenleri birbirlerini kutlar, sonra valinin kırmızı elbiseli kızının örgülü saçlarındaki beyaz kurdeleleri okşarlardı. Annesi de her şeyi biraz gülünç, biraz hüzünlü buluyormuş gibi gülümser, ciğerlerindeki hastalığı dikkatle büyütür, sonra yapılması gerekenle yapılmaması gereken arasındaki keskin çizgiyi yumuşak kelimelerle kızını hatırlatırdı. O zamanlar vilayeti ziyaret etmesi beklenen Atatürk şimdi hastaydı. Anne ölmüştü. Nazlı okumak için İstanbul'a gitmiş dönmüştü. Atatürk'ün de anne gibi olduğu iyileşmeyeceği söyleniyordu. Dün akşam baba stadyumda onun için boş yere hazırlık yapıldığını söylemiş, bayramın coşkudan çok korku ve bekleyişle geçeceğini belirtmişti. Yürüyordu. Coşkuyla, neşeyle, endişeyle ana caddeye çıkmış saat 7:20 geçe yürüyordu. Caddede hareket başlamıştı. Bir çöpçü bulvarın küçük ağaçlarından dökülen yaprakları süpürüyordu. Bir Türk kuşu öğrencisi giydiği mavi elbiselerden utanıyormuş gibi bir yeni apartmanın kapısına sığınmış bir şey bekliyordu. Eli bayraklı bir çocuk babasının elinden tutmuştu. Babası başını bükmüş, yere serilmiş gazetelere bakıyordu. Gazeteler 15. yıl diye yazıyordu. Nazlı, 22 yaşındayım diye düşündü. Evleneceğim. Ne zaman? Ömer'in sık sık surat astığını aklından geçirdi. Ömer eve gelir, Venedik manzarasının karşısındaki koltuğa oturur, sonra Nazlı'ya bakar, Ama bakışı Nazlı'yı delip geçerek onun arkasındaki bir noktaya takılırdı. Onu oyalayacak bir şeyler söylemesi gerekirdi ama aklına çoğu zaman bir şey gelmiyordu. Ömer'e yazdığı mektupların çağdaş bir genç kızın bütün özelliklerini de taşıdığına da inanıyordu. Yenilikler, inkılaplar için savaşan bir öncünün kızıydı. Utangaç değildi, her şey hakkında kendine göre bir düşüncesi vardı. Belki çok güzel değildi ama çirkin de değildi. Can sıkıcı düşüncelerden kurtulmak için birden karşı kaldırıma geçti. Yeni yapılan bir apartmanın tahta perdesine afişler yapıştırılmıştı. Şehrin her yerine birkaç gün önce yapıştırılmıştı bunlar. Gözünün ucuyla baktı, halkla beraber halk için. Bunun üzerinde kucağında çocuğunu taşıyan başörtülü bir teyze vardı. Cumhuriyet devrinde yeni terbiye, kasketli köylü kalabalığının üzerine okuma yazma bilenlerdeki artış yıllar ve sayılarla gösterilmişti. Aklına Refik geldi, onun için üzülüyordu. Aylarca uğraşmış, şimdiye kadar yapılanları bir adım ileri götürmek için tasarılar yazmış, sonra da bir anlayışsızlık duvarıyla karşılaşmıştı. Muhtar Bey onu bakanlara çıkarmış, sırf onunla tanıştırmak için bazı milletvekillerini yemeğe çağırmış ama hep aynı sonuç alınmıştı. Belki de ondan başka herkes bu başarısız sonucun alınacağını biliyordu. Nazlı en çok Refik'in bunu fark etmemesine şaşıyordu. Nasıl oluyordu da onun gibi akıllı, kültürlü bir mühendis gerçekçilikten bu kadar uzaklaşabiliyordu? Kendi kendine gerçekçilik nedir diye sordu. Babası Refet Bey'in gerçekçi olduğunu söylemişti. Refet amca siyaseti bırakmış ticaretle uğraşıyordu. Keçiören'de bir bağ evi vardı. Muhtar Bey meclis koridorlarında gezinirken o şöminenin başında tavla oynuyor, şarap içiyor, eski siyaset arkadaşını da gerçekleri görmeye çağırıyordu. Babası gerçekçi değildi. Herkesin önceden gördüğü şeyleri göremeyen şu Refik hiç gerçekçi değildi. Ömer'i düşündü. Demir yolunda çok para kazanmıştı, onun gerçekçi olup olmadığını araştırdı ama içinden korku geçtiğini anlayınca caydı. Kötü düşünceler peşini bırakmıyordu, üstelik yorulmuştu. Gene karşı kaldırıma geçti ve eve dönmeye karar verdi. Sonra sordu. Peki ben gerçekçi miyim? Birkaç adım attı. Ömer akıllıdır, yakışıklıdır, şimdi de iyice zengin diye düşündü ve kıpkırmızı kesildi. Valinin kırmızı elbiseli küçük kızı gibi saf ve günahsız olmak istedi. Birden Cumhuriyet'in de kendisinin de günaha iyice gömülmüş olduğuna karar verdi. Bu karara nasıl vardığını anlayamadı ama duvarlardaki afişlerin gülünç, bayram sabahı pijamalarıyla sigara içen komşu albayın da haklı olduğunu anladı. Sonra ben bir cumhuriyet kızıyım diye düşündü. Bunu ikinci rakı kadehinden sonra bazen babası ona söylerdi. Cumhuriyet kızı 15. yılda yürüyor. Düşünmek istemedi. Bulvara açılan sokaklardan birinin köşesinde bir çiçekçi tezgah kurmuştu. Karşıdaki Kızılay binasının bütün yüzünü bir büyük bayrak örtmüştü. Güne ve eğlenceye erken başlayan bir çocuk caddede bisikletle geziyordu. İki bekçi simit yiyerek yürüyordu. Karşıdan izci kıyafeti giymiş bir genç kız geliyordu. Nazlı, o da Cumhuriyet kızı diye düşündü, ona acıdı. Annesinin hüzünlü gülümseyişini hatırladı. Bir cumhuriyet kızı nasıl olmalı? Erkeklerin aklındaki genç ve modern kız görüntüsünü düşündü. Gazeteler bu konuda anketler düzenliyordu. Kanaatinizce asri bir genç kız nasıl olmalı? Cevap, kız erkek münasebetlerinde çekingen olmamalı, Atatürk'ün inandığı... Sıkıldı. Gittikçe daha hızlı yürüdüğünü fark etti. Adımlarını düşüncelere yetiştirmeye çalışıyormuş gibiydi. İzci kıyafetli genç kız gururla yanından geçti. O da evlenecek, çocukları olacak diye düşündü. Bir kere Ömer'in bunu bir başkasını küçümsemek için söylediğini hatırladı. Sonra mutfak kokusunu da küçümsediğini söylemişti. Bir roman kahramanıyla, Rastinyak'la kendini bir tutuyordu ama bu çocukça bir şeydi. Nazlı bu özentiyi hoşgörü ve anlayışla karşılaması gerektiğini anlayana kadar iyice sıkılmıştı. Erkeklerde zayıflık görmek insanın dünyaya olan güvenini azaltıyordu. Şu Refik'e de galiba bu yüzden sinirleniyordu. Gene bir Rastinyak, bir Fatih olma isteği diye söylendi. İnsan niye böyle şeyler düşünür? Ömer'in bu isteği Avrupa'dan aldığını düşündü. Öfkeyle, sonunda evleneceğiz işte diye mırıldandı. Mutfak kokusundan nefret ediyorsa karısını da oraya sokmaz, bir hizmetçi tutar. Bir genç erkek ne ister diye sordu. Kolay ve kısa bir cevap bulamadı. Ben ne istiyorum? Ben annem gibi olmak istemiyorum ama öyle olacağımı da görüyorum. Sonra Ömer'le babasını kıyasladı. Ömer Avrupa'da hayatının bir değeri olduğunu öğrenmişti. Cumhuriyet'te Avrupa'dan birçok şey öğrenmişti. Şu adamın kafasında iğreti duran şapkayı da, gazetelerde sözü edilen genç kızı da. Sonra bunları herkese öğretmişlerdi. Ömer gibi özentilere kapılmam ben diye düşündü. Ömer bütün bunları üstü örtülü kelimelerle bir kere açıklar gibi olmuş, sonra bakışları gene o uzaktaki noktaya takılmıştı. Ömer'in son zamanlarda bir de sık sık takındığı bir tavır vardı ki Nazlı sinir oluyordu. Gerçeğe ulaşmış bir ilk çağ filozofu, bir Çinli bilge gibi her şeyi görüp geçirmiş birinin hoşgörüsüyle gülümsemeye başlıyordu. Sonra bu gülümseyiş bir bilgenin gülümseyişi olmaktan çıkıyor, alaycı, küçümseyici bir şey oluyor. Nazlı, sersemlikleri, basitlikleri sürekli afa uğrayan birisi gibi hissetmeye başlayıncaya kadar sürüyordu. Birden bayram sabahı böyle şeyler düşünmek zorunda kaldığı için öfkelendi. Her şeyi ona soracağım diye düşündü. Beni almak istemiyorsa söylesin, ona bunu da soracağım. Yan sokaklara sapıp birkaç adım attıktan sonra bunu soramayacağını anladı. Çünkü Ömer'in cevabı yüzünü kızartacaktı. Gene bir örnek evlerin arasından, Yenişehir'in kooperatif evleri arasından yürüyordu. Evlerin biçimi, küçük bacaları, dar balkonları, balkonlardan sarkan bayrakları hep birbirinin aynıydı ama bahçeler, ağaçlar ve çiçekler değişikti. Memurlar arasında da farklar vardı. Kimi ağaca meraklı oluyor, kimi tuhaf çiçekler yetiştiriyor, kimi bahçesini duvarlarla çeviriyor, kimisi de komşu albay gibi tavuk yetiştiriyordu. Bunları tedirgin olarak Ömer'le konuşmuşlardı. Evlerin içindeki hayatı düşündü. Şimdi uyanıyorlardı, birazdan kahvaltı ederler, gazetelere bakarlar, sonra radyoyu açar, törene gitmek için hazırlanırlar. Karanlıkta bu sokaklarda yürüdüğü zamanlarda buna benzer şeyler düşünürdü. Pencerelerden geceye hep birbirine benzeyen, hep aynı şeyi tekrarlayan günlük hayatın soluk ışıkları yayılırdı. İstanbul'da yaşayacağız biz diye düşündü ama kendini biraz kandırır gibi olduğunu da anladı. Annesi de İstanbul'u düşünerek kendini avuturdu. Bayraksız evin kendisine huzur verdiğini şaşırarak fark etti. Ben neye inanıyorum? Benim için hayatta değerli olan nedir diye söylendi. Ona soracağım. Benimle evlenmek istiyor mu, istemiyor mu? Bunu açıkça söylesin. Ömer'in başka bir şey söyleyeceğini düşündü ama bu sefer yüzünün kızaracağını aklından geçirmedi. Ben de herkes gibi olacağım diye düşündü. Sonra aceleyle ekledi.